Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Muhterem dinleyiciler, şimdi Kur'an-ı Kerim ve Türkçe meali. Ali İmran suresinin 55 ve 56. ayetlerini İranlı karilerden Said Maliki'den dinliyorsunuz.
Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا ومطهرك من الذين كفروا وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة فَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَأُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا صدق الله العلي العظيم.
Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Hani Allah İsa'ya demişti ki, ey İsa, doğrusu senin hayatına ben son vereceğim. Seni kendime yükselteceğim. Seni küfredenlerden temizleyeceğim ve sana uyanları kıyamete kadar küfre sapanların üstüne geçireceğim. Sonra dönüşünüz yalnızca banadır. Hakkında anlaşmazlığa düştüğünüz şeyde aranızda ben hükmedeceğim. Küfredenleri ise dünyada ve ahirette şiddetli bir azapla azaplandıracağım. Onların hiç yardımcıları yoktur.
Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ila 8.50 arasında kısa dalga 19 metre 15.430 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 18.50 ila 20.20 ve dünya saatiyle 15.50 ila 17.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.870 kHz üzerinden yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ila 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parstoday.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz.
Bismillahirrahmanirrahim. Yüce İslam Peygamberi Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem ve mutahhar ehli beytine selam ve salavatla İslam-ı İran başkenti Tahran'dan hepinize hayırlı sabahlar diliyoruz değerli dinleyiciler. Bugün Hicri Şemsi 8 Hordad 1400, Hicri Kameri 17 Şevval 1442 ve Miladi Takvimle 29 Mayıs 2021 Cumartesi. Değerli dinleyiciler, az sonra ben Mehtap Hamene'yi arkadaşım Ahmet Eş ile birlikte sunacağımız Sabah Haber Kuşağı ve ilgili siyasi yorumları ardından sırasıyla tarihten bir yaprak, İran'da Pehlivanlık Kültürü Günü, 100 Yıl 100 Gelişme ve Meyve ve Sebzelerle Yakından Tanışalım adlı programlarımızı dinleyeceksiniz. Yayınımız haber özetleriyle sona erecek. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, sabah haberlerini dinliyorsunuz. Önce önemli haberlerden özetler.
İran Meclis Başkanı Galibaf, Beşar Esad'ın Cumhurbaşkanı seçimlerindeki zaferini tebrik etti. Beşar Esad, halkın seçimlere görkemli katılımının düşmana anlamlı bir mesaj olduğunu söyledi. İran ve Rusya arasında tarım alanında işbirliği gelişiyor. Yunanistan Başbakanı Türkiye ile ilişkilerin iyileştirilmesi çağrısında bulundu. Mescid-i Aksa'da on binlerce Filistinli katılımıyla cuma namazı kılındı. Irak Dışişleri Bakanlığı, Irak seçimlerinde uluslararası gözlemcinin olmayacağını bildirdi. Şimdi haberler.
İran İslami Şura Meclisi Başkanı Muhammed Bagır Galibaf, Suriye Halk Meclisi Başkanı Hamud Sabbah'a gönderdiği mesajda, Suriye'de düzenlenen Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin başarısı ve Cumhurbaşkanı Esad'ın zaferini kutladı. Galibaf mesajında, yabancı müdahalelere rağmen halkın geniş katılımıyla düzenlenen bu seçim, Suriye halkı için büyük bir başarıdır ve aydınlık bir geleceğin müjdecisidir, dedi. İki ülke arasında dostane ilişkilerin önemine vurgu yapan Galibaf, İslami Şura Meclisi'nin ilişkilerin çeşitli alanlarda gelişmesine destek vermeye hazır olduğunu söyledi. Bu arada İran Dışişleri Bakanlığı dün yayınladığı bildiride, Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin başarılı bir şekilde gerçekleştirilmesi ve Suriye halkının bunlara geniş katılımı, Suriye'de istikrar, yeniden yapılanma ve refahın tesis edilmesinde önemli bir adımdır, dedi. İran Dışişleri Bakanlığı, İran, Suriye halkının kararına saygı duyuyor ve ülkelerinin geleceğini herhangi bir dış müdahale olmaksızın belirleme hakkını destekliyor ve Cumhurbaşkanı Esad'ı bu seçimlerdeki kesin zafer için tebrik ediyor ifadeleri ekledi. Suriye Meclis Başkanı Perşembe gecesi yaptığı açıklamada seçimlerde mevcut Cumhurbaşkanı Beşar Esad'ın oyların %95,1'ini alarak seçimleri kazandığını belirtmişti.
Suriye Cumhurbaşkanı Beşar Esad, Cumhurbaşkanı seçimleri ardından ilk konuşmasında halkın seçimlere görkemli katılımının düşmana bir mesaj olduğunu söyledi. Esad, Suriye halkı bu seçimde teröre ve vatan düşmanlarına karşı gerçek bir devrim yaptı dedi. Bu seçimin mesajı düşmanlara ulaştı ve milli görev yerine getirildi. Düşmanlar bu seçimde Suriye halkının gönderdiği mesajı görmezden gelmekte ısrar ediyorlar diyen Suriye Cumhurbaşkanı, sizler seçimlere görkemli bir şekilde katılarak oyunun tüm dengelerini ve kurallarını değiştirdiniz ve vatanseverlik kavramını yeniden tanımladınız dedi. Esad, benim sizler tarafından seçilmem benim için büyük bir onurdur dedi. Halkın son haftalarda faaliyetleri ve seçimlere katılmalarının bir seçimin ötesinde olduğunu belirten Esad, aslında bu etkinlikler ve seçimlere görkemli ve coşkulu katılımın düşmanlara da çok güçlü bir mesajı olduğunu söyledi. Suriye Cumhurbaşkanı Suriye halkına seslenerek sizin enerjiniz ülkenin kabiliyetini sağlayacak ve zaferi hazırlayacak dedi. Beşar Esad, memleketine gerçek aidiyetini ifade eden her Suriye vatandaşını selamlıyorum dedi. 14 milyondan fazla seçmeye katıldığı Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Beşar Esad oyların %95.1'i yani 13.540.360 oy alarak tekrar Cumhurbaşkanı seçildi.
Lübnan Hizbullah'ı Cuma günü yayınladığı bildirde Beşar Esad'ı ve Suriye halkını zaferinden dolayı kutladı. İRNA'ya göre Hizbullah bildirisinde Hizbullah Cumhurbaşkanı Beşar Esad ve kardeş Suriye milletini Beşar Esad'ın Suriye Devlet Başkanı olarak yeniden seçilmesinden dolayı en içten ve samimiyetle tebriklerini bildiriyor cümlesine yer verdi. Lübnan Hizbullah hareketinin bildirisinde ayrıca şu ifadelere yer verildi. Suriye seçimleri, sandıkta eşi görülmemiş kitlesel katılımı ve seçim öncesi ve sonrası ülke çapındaki etkinliği gösteren ve onu ülke çapında büyük bir ulusal bayrama dönüştüren büyük bir halk ve siyasi referandumdu. Bildiride Suriyeliler seçim sandığı aracılığıyla ulusal birliğe tam bağlılıklarını ve her türlü fitne ve ayrımcılığa karşı olduklarını, Suriye'nin Filistin davasına tam bağlı olduğunu ve desteğini tekrarladığı, işgal ve saldırıya, ihanete ve teröre karşı olduğunu kanıtladı cümlesi dikkat çekti. Bu arada Yemen'in Yüksek Siyasi Konsey Başkanı Mehdi El-Meşat, dün yapılan Cumhurbaşkanı seçimlerinde kazandığı zaferden ötürü Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'ı tebrik etti. El-Meşat mesajında dost ve kardeş Suriye milletini Suriye'ye karşı düşmanların komplolarına karşı önemli bir zafer olan Cumhurbaşkanı seçimlerini düzenlemedeki büyük başarısından dolayı tebrik ediyoruz dedi. Çin Cumhurbaşkanı Beşar Esad, Suriye tekrar Cumhurbaşkanı seçilmesi vesilesiyle Suriye tebrik etti. Rusya Dışişleri Bakanlığı da yayınladığı bildiride Cumhurbaşkanı Beşar Esad'ın Cumhurbaşkanlığı seçimlerindeki zaferinin ezici olduğuna işaret ederek hiç kimsenin Suriyelilere devlet başkanını seçmeleri gereken tarih ve koşulları dikte etme hakkına sahip olmadığını belirtti.
İran Cumhurbaşkanı birinci yardımcısı İshak Cihangir'i Azerbaycan Cumhuriyeti Başbakanı'na gönderdiği mesajda bu ülkenin bağımsızlığının yıl dönümünü kutladı. İshak Cihangir'i dün Azerbaycan Cumhuriyeti'nin bağımsızlığının yıl dönümünde Azerbaycan Cumhuriyeti Başbakanı Ali Esadov'u tebrik etti. Cihangir'i Ali Esadov'a gönderdiği mesajında iki ülke yetkililerinin ortak çabası ve iki milletin ortak ilgi alanları doğrusunda Azerbaycan Cumhuriyeti ve İran'ın ikili bölgesel ve uluslararası düzeyde ilişkileri özellikle iktisadi alanında geliştirmesi temennisinde bulundu. Daha önce de İran Cumhurbaşkanı Hasan Rouhani, Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'e gönderdiği mesajda iki ülke ilişkilerinin gelecekte de zengin kültür ve ortak tarihi geçmişten ilham alarak iki milletin isteği doğrusunda ilişkilerin gelişmesinde seyredeceğini söyledi.
İran Tarım Bakanı ve Rusya Tarım Akademisi Başkanı, tarım alanında iki ülkenin işbirliğinin ve ortak yatırımların geliştirilmesini vurguladı. Muhabirimizin bildirdiğine göre İran Tarım Bakanı Kazım Havazi, dün Moskova'da Rusya Tarım Başkanlığı Ziraat Akademisi Başkanı Vladimir Traknazchi ile yaptığı görüşmede ikili işbirliğinin geliştirilmesi gerektiğine vurgu yaptı. Rusya Tarım Akademisi Başkanı da İran üniversiteleri ve eğitim kurumlarıyla işbirliği anlaşması çağrısında bulunarak İran ve Rusya arasında bilim, özellikle tarım alanında yüzyıllarca süren işbirliği anlaşması istiyoruz dedi. İran'ın Tarım Bakanı Rus yetkililerle görüşmek üzere bir heyet başkanlığında Perşembe günü Rusya'nın başkenti Moskova'ya gitmişti.
İran Uzay Ajansı 4 uydunun tasarımı ve uzaya yerleştirecek 5 uydunun hazırlandığını duyurdu. Muhabirimizin bildirdiğine göre İran Uzay Ajansı dün verdiği haberde Nahid 1 ve Nahid 2, Zulcennah ve Simorgh uydularının haberleşme amaçlı ve Tulu, Pars 1 ve Zafer 2 uydularının LEO yörüngesinde sabitlenmesi için tasarlanmış, üretilmekte olduğunu bildirdi. 36 bin kilometrelik bir yörüngeye ulaşmak İran Uzay Ajansı'nın bir sonraki planlarından biri. Pars 1, Pars 2 ve Tulu uyduları çoklu, spektral görüntüleme özelliğine sahip fırlatma kuyruğundaki uzaktan algılama uydularından biridir.
İran'ın farklı tarihi dönemlerine ait 300'den fazla eserin sergilendiği Epic İran sergisi Londra'da düzenlendi. İran'ın farklı tarihi dönemlerine ait 300'den fazla eser, 10 farklı bölümde dün İran İslam Cumhuriyeti Londra Büyükelçiliği Kültür Ateşesi Seyyid Mehdi Hüseyini Metin'in de katıldığı merasimde Londra'daki Victoria and Albert Müzesi'nde sergilendi. Hüseyin'e göre İran Destanı sergisi boyutları ve kapsamı bakımından son 90 yılda eşi benzeri görülmemiş 5000 yıllık İran kültürünü tanıtıyor. İran Destanı sergisi Temmuz ayına kadar açık kalacak.
31 Mart 2019 seçiminin iptal edilmesinin ardından Yüksek Seçim Kurulu üyelerine alenen hakaret ettiği gerekçesiyle İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında 4 yıl 1 aya kadar hapis cezası istemiyle iddianame hazırlandı. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede Yüksek Seçim Kurulu'nda çalışan 11 kişinin mağdur olduğu belirtildi. Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığı tarafından yapılan suç duyurusunda İmamoğlu'nun 31 Mart 2019 tarihinde yapılan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminin 6 Mayıs 2019 tarihinde iptal edildiği kaydedildi. Yenilenen seçimde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olarak Ekrem İmamoğlu'nun yeniden seçildiği ve 4 Kasım 2019 günü yaptığı basın açıklamasında YSK üyelerine hakaret ettiği öne sürüldü. Yazılı savunmasına da yer verilen iddianamede İmamoğlu'nun suçlamayı kabul etmediği belirtildi. İmamoğlu'nun kurul halinde çalışan kamu görevlerine karşı görevlerinden ötürü alenen zincirleme hakaret suçundan 1 yıl 3 ay 15 günden 4 yıl 1 aya kadar cezalandırılması istemiyle iddianame hazırlandı. İddianame kabul edilirse İmamoğlu hakim karşısına çıkacak.
Türkiye'deki anketler milyonlarca ailenin hayatta kalmak için mücadele ettiğini gösteriyor. Teslim Haber Ajansı'na göre Türkiye'nin önemli gazetelerinde yayınlanan belge ve haberlere göre ülkedeki milyonlarca aile ciddi olarak geçim sıkıntısı çekiyor. Türkiye İşçi Sendikası Konfederasyonu Türkiye İş, çalışanların geçim şartlarını ortaya koymak amacıyla her ay yaptığı açlık ve yoksulluk sınırı araştırmasının Mayıs ayı sonuçlarını yayınladı. Türk İş araştırmasının sonuçlarına göre 4 kişilik bir ailenin aylık gıda harcaması tutarı yani açlık sınırı 2830,17 TL'ye çıktı. Gıda harcaması ile birlikte giyim, konut, ulaşım, eğitim, sağlık ve benzeri ihtiyaçlar için yapılması zorunlu diğer aylık harcamaların toplam tutarı yoksulluk sınırı olan 9218,79 TL'ye yükselirken bekar bir çalışanın yaşama maliyeti ise aylık 3435,22 TL oldu. 4 kişilik bir ailenin aylık gıda harcaması 1 yıl öncesine göre 392 TL ve yapılması gereken toplu harcama tutarı 1277 TL artış gösterdi. Yılın sadece ilk 5 ayı sonunda aile bütçesine gelen ek yük ise 783 TL oldu.
Türkiye'de son 24 saatte 221.162 COVID-19 testi yapıldı. 7.773 kişinin testi pozitif çıktı. 164 kişi yaşamını yitirdi. Hasta sayısı 656 olarak kayıtlarda yer aldı. Ağır hasta sayısı ise 1454 oldu. 12.284 kişinin COVID-19 tedavisinin veya karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 5.083.099'a yükseldi.
Yunanistan Başbakanı Kyriakos Mitsotakis, Türkiye ile ilişkilerin çeşitli konularda yaşadıkları ihtilaflardan dolayı inişli çıkışlı olduğu bir dönemde ilişkilerin iyileştirilmesi çağrısında bulundu. Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun Yunanistan ziyareti öncesi Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Charles Michel ile ağırlayan Mitsotakis, Türkiye ile ilişkileri düzeltmek istediklerini ama provokasyon, yasa dışı eylem ve saldırgan söylemden kaçınmanın Ankara'nın yükümlülüğü olduğunu söyledi. NATO'nun baskısıyla Türkiye ile Yunanistan'ın Doğu Akdeniz'de enerji sondajı rekabeti üzerinden yaşadıkları gerilimin dozunu düştüğü dönemde Yunanistan Başbakanı Kyriakos Mitsotakis'ten yeni bir değerlendirmeler geldi. Michel ile ortak basın toplantısında konuşan Yunan Başbakanı, Türkiye ile ilişkilerin düzelmesini istediklerini söyledi.
Dün Mescid-i Aksa'da cuma namazına on binlerce Filistinli katıldı. El Cezire'ye göre dün El Aksa Camii'nde en az 40 bin Filistinli cuma namazı kıldı. Bu direniş grupları ile Siyonist rejim arasındaki son ateşkesten bu yana Mescid-i Aksa Camii'ndeki Filistinlerin ikinci cuma namazı oldu. Bu arada Batı Şeria'daki Siyonist Yahudi yerleşim yerlerine protesto eden onlarca Filistinli terörist İsrail ordu güçlerinin açtığı ateş sonucu yaralandı. Güvenlik güçleri Nablus'un güneyindeki Bina kasabasındaki göstericileri dağıtmak için Siyonist rejim İsrail ordusunun plastik mermi ve göz yaşartıcı gaz kullandığını bildirdiler. Bu arada Hamas Siyasi Büro Başkan Yardımcısı Musa Ebu Merzuk, İslam aleminin göz bebeği ve ata kalbi Mescid-i Aksa'ya bağlı Burak Meydanı'nda namaz kılma çağrısına bulunarak bu faşist Yahudi yerleşimcilere verecek en iyi cevaptır ifadelerini kullandı.
Irak Dışişleri Bakanlığı sözcüsü, Irak'taki parlamento seçimlerinde uluslararası gözlemcinin olmayacağını söyledi. Irak Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Ahmet El-Sahaf yaptığı açıklamada, seçimler için uluslararası bir gözlemci olmayacak, ancak bir Birleşmiş Milletler ekibi Irak hükümetinin talebi üzerine seçimi bir kez gözlemleyecek dedi. Iraklı yetkili Birleşmiş Milletler ekibinin varlığının Irak'ın ulusal egemenliği ve bağımsızlığını korumaya tam olarak bağlı olacağını vurguladı.
Yemen'in Saide vilayetindeki Menbe sınır kasabasındaki bir bölgeye Suudi koalisyonu topçu saldırısında 3 Yemenli genç şehit oldu. El Mesire kanalına göre Suudi topçuları cuma akşamı Yemen'in kuzeyinde yer alan Menbe sınır kasabasını hedef aldılar. Saldırıda en az 3 Yemenli genç şehit oldu. Yemen sınır bölgeleri özellikle El Reko bölgesi son 6 yıldır Suudi koalisyonu ve Suudi paralı askerlerinin roket ve topçu saldırılarına maruz kalıyor.
Avrupa Birliği Komisyonu sözcüsü Stano, Ermenistan ile Azerbaycan Cumhuriyeti arasında yaşanan son olaylarla ilgili olarak taraflara gerginliği azaltma çağrısı yaptı. Avrupa Birliği Komisyonu Sözcüsü Peter Stano, Ermenistan ile Azerbaycan Cumhuriyeti sınırında yaşanan son olaylarla ilgili olarak taraflara gerginliği azaltma çağrısı yaparak Avrupa Birliği'nin taraflar arasındaki sorunun çözümüne yardımcı olmaya hazır olduğunu söyledi. Ermenistan ile Azerbaycan Cumhuriyeti sınırında yaşanan son olaylarla ilgili bir açıklama yayınlayan Stano, Ermenistan ve Azerbaycan sınırında yaşanan son olaylar tehlikeli ve endişe verici. Gerilimin acil olarak düşürülmesi gerekiyor. Avrupa Birliği her iki tarafı da daha fazla askeri konuşlandırma veya eylemden kaçınmaya çağırıyor. Tüm güçlerin 12 Mayıs'tan önceki mevzilerine geri çekilmeleri ve her iki tarafın sınırların belirlenmesi müzakerelerine katılması gerekiyor dedi.
Ve son haberimiz, Rusya Enerji Bakanlığı yaptığı açıklamada Rusya ve Pakistan arasında Rus gazının Pakistan'a intikaliyle ilgili bir anlaşma imzaladıklarını bildirdi. Rusya Enerji Bakanı'na yapılan açıklamaya göre Enerji Bakanı Nikolay Şulginov ve Pakistan'ın Moskva Büyükelçisi Şefkat Ali Han 16 Ekim 2015 tarihli hükümetler arası anlaşmasına Pakistan akımı doğalgaz boru hattı yapımını öngören değişikliğin yapılmasıyla ilgili kararı imzaladı. Kuzey-Güney doğalgaz boru hattının yapımıyla ilgili anlaşma 2015'te imzalanmıştı. 2021'de proje Pakistan akımı adını aldı. Yıllık kapasitesi 12 milyar 400 milyon metreküpe varan 1100 kilometre uzunluğundaki boru hattı Pakistan'ın güneyindeki Karaç limanındaki sıvılaştırılmış doğalgaz terminalini ülkenin kuzeyindeki Lahore'a bağlayacak.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, sabah haberlerini dinlediniz. Tahran'dan sabah yayınımız günün siyasi yorumlarıyla devam ediyor. Bu sabahki ilk yorumumuz Amerika'nın Siyonist rejimi askeri olarak güçlendirme çabası konusunda. Siyonist rejim İsrail'in Filistinli direniş gruplarına karşı 12 günlük Gazze Savaşı'ndaki başarısızlığı Amerika'yı korsan rejimin asıl hamisi olarak hareketlendirdi. Bu doğrultuda Amerika Dışişleri Bakanı Salı günü Batı Asya'ya ziyarette Siyonist makamlar ile görüştükten sonra Batı Şeria'daki Ramullah'da Filistin Özel Teşkilatı makamları ile İsrail ve direniş grupları arasında ateşkesin devamını sağlamak için görüştü. Antony Blinken, Gazze durumu ve ateşkesi istikrara kavuşturmak için Mısır ve Ürdün'e de gitti. Blinken, çarşamba yaptığı açıklamada mevcut çalışmalarımız ateşkesi güçlendirmek ve acil ihtiyaçları ve kaygıları gidermek etrafındadır. Zaman geçtikçe koşullar aynı şekilde devam ederse iki devletli çözüm için daha iyi bir ortam hazırlanacaktır, dedi. Blinken, sıkı diplomasiden ve ateşkesin korunmasından söz etmesine rağmen, Amerika, Gazze Savaşı boyunca 4 kez Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin bildiri yayımlamasını engelledi ve hep Siyonist rejimin kendini savunmasına vurgu yaptı. Görünen o ki Amerika Dışişleri Bakanı'nın Batı Asya ziyaretinin asıl amacı, Washington'un 12 günlük Gazze Savaşı'nda açık ve net bir yenilgi alan İsrail'e desteğini tekrarlayarak vurgulamasıdır. Biden hükümetinin özellikle de mevcut dönemdeki amacı ırkçı İsrail'in askeri masraflarını telafi etmesi ve silah depolarını doldurup Siyonist askerlerin moralini yükseltmektir. Bilindiği üzere Filistin direniş güçlerinin roketli ve füzeli saldırılarının ardından Siyonist ordunun morali iyice çökmüştür. Bu çerçevede Blinken, Amerika Başkanı Joe Biden'in Siyonist rejimin güvenliğini koruma taahhüdüne bağlı kalacağına vurgu yaparak şöyle dedi. İsrail'in kendisini savunmak için ihtiyacı olduğu araçlara sahip olduğundan emin olmak istiyoruz. Özellikle de İsrail'in terör örgütü tarafından saldırıya uğradığı sırada bu çok önemlidir.
Burada dikkat edilmesi gereken nokta, Amerikan Başkanı Biden'ın pazartesi günü Antony Blinken'in işgal topraklarına ziyaretinin amacını Washington'un Siyonist rejimin güvenliğini korunmasına sağlam bir şekilde bağlı olduğunu vurgulamak olduğunu belirtmesidir. Bu doğrultuda Biden, hükümetinin Tamir füzeleri ve demir kubbe savunma sisteminin yeniden yapılanması için gereken masrafları karşılayacağını belirtti. Amerika ayrıca Gazze Savaşı'nın devam ettiği günlerde korsan İsrail rejimine 735 milyon dolar değerinde güdümlü roket atarlar ve bombalar sattı. Dolayısıyla Blinken'in bölgeyi ziyaretinin asıl amacı ilgili taraflarla müzakere yoluyla ateşkesi vurgulamak ve pekiştirmekten ziyade aslında Amerika'nın terör rejimi İsrail'e tam ve koşulsuz desteğini duyurmak ve bu doğrultuda harekete geçtiklerini belirtmek olduğu açık bir gerçektir. Bu konu Filistin İslam Direniş Hareketi Hamas yetkililerine vurgu yaptığı meseledir. Antony Blinken'in işgal altındaki Filistin'i ziyaretine atıfta bulunan Hamas'ın Filistin dışındaki siyasi birim başkan yardımcısı Musa Ebu Merzuk, Gazze Savaşı'nı sona erdirmek için siyasi çözüm aramak Amerika'nın önceliği değil, Blinken'i bölgeye getiren şey direnişin füzeleriydi, diyor. Aslında Siyonist rejimin siyasi ve askeri makamlarını hayal kırıklığına uğratan ve işgal altındaki Filistin'de yaşayan Siyonistleri benzeri görünmemiş bir güvensizliğe maruz bırakan şey, Gazze Savaşı'nda Filistinli direniş gruplarının füze gücüdür. Bu durum Amerika'yı yeniden terör rejimi İsrail'i silah bakımından donatmaya ve moralinin düşmesini engellemeye zorlamıştır. Esasen Biden yönetiminin İsrail konusundaki duruşu önceki Amerikan yönetimlerinden pek farklı değildir ve uzun süredir devam eden İsrail'e koşulsuz şartsız destek ilkesine dayanmaktadır. Gerçekte Biden geçtiğimiz birkaç on yıl boyunca her biri İsrail-Filistin çatışmasında Siyonist rejimin yanında yer alan ve bu rejime milyarlarca dolar askeri yardım sağlayan bütün Amerikan başkanlarının siyasetlerinin aynısını izliyor. Bu bağlamda Amerika, İsrail rejiminin askeri üssünü sağlamak ve insanları katletmek için güdümlü silahlar ulaştırmayı düşünüyor.
Bu sabahki ikinci ve son yorumumuz, Siyonist rejim makamlarının savaş suçlusu olarak yargılanması zarureti etrafında. Siyonist rejim İsrail'in vahşice saldırıları, soykırım, savaş suçları, insanlığa karşı cinayetleri ve insani ilkelerin ihlal edilmesinin ta kendisi olup, uluslararası hukuki normlara göre yargı sistemi tarafından incelenmesi ve yargılanması gereken durumlardır. İran İslam Cumhuriyeti Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Mecid Tahterevanci, silahlı çatışmalarda sivillerin korunması konusunda toplanan Güvenlik Konseyi oturumunda yaptığı konuşmada, Siyonist rejim İsrail'in işgal altındaki topraklardaki cinayetlerine değinerek şöyle dedi. Siyonist rejim İsrail Gazze'ye yaptığı son saldırıda uluslararası cinayetler işlemesinden dolayı makamları yargılanmalıdır. Geçmişe baktığımızda Filistin'in işgal edilmesinin ta başından itibaren Siyonist rejimin devlet terörünün şekillendiğini görüyoruz. Terörizm ve cinayet gerçekte Siyonist rejimin gayrimeşru varlığını sürdürmesinin aracı sayılır. Gazze'deki son vakalarda aynı süreç büyük ölçekte tekrarlandı ve İsrail'in suçları karşısında Güvenlik Konseyi'nin pasifliği ve sessizliğinin yanı sıra Amerika ve bazı Avrupa ülkelerinin Siyonist rejime verdiği destekler karşısında Güvenlik Konseyi bir kez daha başarısız oldu ve hatta Gazze'de sivillere yönelik saldırıyı durdurmak için hafif bir basın bildirisi bile yayınlayamadı. Aslında Siyonistler hedeflerini hep terörle ilerlettirmiştir. 9 Nisan 1948'de Deir Yasin'deki katliam, 56 çocuğun kafasının kesildiği ve 60 kadının parçalandığı olay Siyonist terörizmin açık bir örneğidir. 22 Haziran 1976'da Siyonist katiller başka bir cinayet işleyerek Tel Zaatar kampına saldırdılar. Burada İsrail bağlantılı falangistler tüyler ürperten cinayetleriyle 2500 Filistinli'yi şehit ederek kampı kan gölüne çevirdiler.
Başka bir cinayette 15 Eylül 1982'de Siyonistler Sabra ve Şetila kamplarındaki Filistinleri katletti. Bazıları toplu mezarlara diri diri gömülürken kadınlara tecavüz edildi. Kadın ve çocuk olmak üzere 4000 kişi şehit düştü. Bebek ve çocuk katili İsrail'in Aralık 1987 intifada sırasında baş gösteren cinayette yaklaşık 4500 Filistinli zehirli gaz ve zayıflatılmış uranyum içeren mermiler kullanması sonucu boğularak şehit düştü. Gazze'de 22 gün süren savaşta 1400 Filistinli şehit oldu. 24 Kasım 2012'de 8 gün savaşı olarak anılan 2. Gazze Savaşı'nda bir grup Siyonist aralarında beyaz fosforlu yasak silahlarına bulundu. İnsanlık dışı silahlarla yaklaşık 200 Filistinli şehit düşürdü. Gazze'de 8 Temmuz 2014'te başlayan ve 51 gün süren 3. savaşta 2000'den fazla Filistinli şehit düştü. Halihazırda Gazze'de koronavirüs salgının yarattığı zor durum ve ciddi ilaç ve tıbbi malzeme sıkıntısı sebebiyle 2006 yılından bu yana kara, hava ve deniz üzerine kuşatma altında bulunan Gazze'de yaklaşık 2 milyon Filistinli mülteci tehdit altında. Uluslararası örgütlerin sessizliği, Güvenlik Konseyi ve Avrupalı liderlerin İsrail rejiminin suçları karşısında sessiz ve pasif kalması savaş suçlarını desteklemekten başka bir şey değildir. Lübnanlı yazar, avukat ve analist ve cezaya karşı dokunulmaz olmakla mücadele Uluslararası Koalisyon Başkanı Supi Elhansa şöyle diyor. Bu hukuki savaşta Siyonist rejimin yargılanmasına inanan tüm ülkeler ve medyaların yardımına ihtiyaç duymaktayız. Böylece Siyonist rejimi kovuşturmaya devam edebiliriz. İran'ın Birleşmiş Milletler Temsilcisi Mecid Tahtirevanchi'nin sözleri aynı zamanda eylemsizlikleri ve pasiflikleri sebebiyle cinayet rejimi, terör rejimi, İsrail liderlerini cesaretlendiren Güvenlik Konseyi ve Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Organı'nda açık bir organına da açık bir eleştiridir. Aslında bu eylemsizlik ve pasiflik Siyonistleri daha fazla cinayete teşvik etmiştir.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Tarihten bir yaprak. Hayırlı günler muhterem dinleyiciler. Bugün Hicri Şemsi 8 Hordat 1400, Hicri Kameri 17 Şevval 1442 ve Miladi Takvimle 29 Mayıs 2021 Cumartesi. ...32 yıl önce bugün Hicri Şemsi 8 Hordat 1368 tarihinde İranlı Müslüman alim Ayetullah Mirza Seyyid Ali Fani İsfahani vefat etti. İran'ın İsfahan kentinde Hicri Şemsi 1294 yılında dünyaya gelen Ayetullah Mirza Seyyid Ali Fani İsfahani 9 yaşından beri İslami ilimleri öğrenmeye başladı. Kendi döneminin önde gelen alimlerinden ders almasından sonra üst seviyelere yükselen Ayetullah Mirza Seyyid Ali Fani İsfahani, içtihat derecesine ulaştıktan sonra İsfahan'dan Necef-i Eşref'e gitti ve bu şehirde kaldığı 30 yıl boyunca fıkıh, usul, tefsir, kelam, ahlak ve diğer İslami ilimler alanında ders vermeye başladı. Hicri Şemsi 1352 yılında İran'a geri dönüp Kutsal Kum kentinde fıkıh ve usul dışında diğer İslami dallarda ders vermeye başlayan Ayetullah Mirza Seyyid Ali Fani İsfahani'den günümüze dek kalan eserler arasında fıkıh, usul, kelam, felsefe, tefsir gibi İslami ilimler alanında 80 ciltten fazla kitaba değinebiliriz. Hac ve Umre Desturu, Fevaid-i Recaliye, Erbain Hadisi ve Fatiha Suresinin tefsiri eserleri Ayetullah Mirza Seyyid Ali Fani İsfahani'nin diğer eserleri arasında yer almaktadır. ...114 yıl önce bugün Hicri Şemsi 8 Hordat 1286'da Sur-i İsrafil gazetesinin ilk sayısı İran Meşruta İnkılabı'ndan sonra yayımlandı. Bu gazete Sur-i İsrafil olarak bilinen Mirza Cihangir Han Şirazi ve Ali Ekber Dehuda'nın önerisi ve çabalarıyla yayımlandı. Bu gazete nihayet 32. sayısının yayımlanmasından sonra meclisin Muhammed Ali Şah Gacar tarafından topa tutulması ve Mirza Cihangir Han'ın katledilmesinin ardından bir süre tatil edildi. Ta ki Dehuda bu gazetenin birkaç sayısını Avrupa'da yayımladı ve ardından tatil edildi. ...87 yıl önce bugün Hicri Şemsi 8 Hordat 1313'te Tahran Üniversitesi'nin kuruluş yasası İran Milli Şura Meclisi'nde onaylandı. Bu yasaya göre bu tarihte Yüksek Darül Muallimin Okulu, Hukuk ve Siyasi Bilimler ve Yüksek Tıp Okulu olmak üzere yüksek okulların birleşmesiyle Tahran Üniversitesi kuruldu. Nihayet Hicri Şemsi 15 Behmen 1313'te Tahran Üniversitesi'nin inşaat çalışmaları başladı ve bir süre sonra öğrenci alımına geçildi. Günümüzde bu üniversite Orta Doğu bölgesindeki en muteber üniversitelerden biri sayılır.
179 yıl önce bugün Hicri Kameri 17 Şevval 1263'te 13. yüzyıl Müslüman alimlerden Seyyid İbrahim Kerbelayı Irak'ın Kerbela kentinde vefat etti. Hicri Kameri 1214'te İran'da dünyaya gelen Kerbelayı dini dersleri öğrendikten sonra bu dallarda eğitimini sürdürdü ve zirveye ulaştı.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
İran'da Pehlivanlık Kültürü Günü.
Değerli dinleyiciler, İran'da pehlivanlık kültürü günü dolayısıyla sizlere özel bir program hazırladık.
Tüm kültürlerde ve medeniyetlerde kahraman ve üstün insan olarak bilinen şahsiyetler göze çarpmaktadır. Biz de bu bağlamda sizlere özel program hazırladık. Hep birlikte dinleyelim.
Değerli dinleyiciler, bugün 17 Şevval günü Hazreti Ali Aleyhisselam'ın tanınan Arap savaşçılarından biriyle savaştığı tarihi bir günün yıl dönümüdür. Tarihi rivayetlere ve anlatılara göre bu teki tek savaşta Hazreti Ali Aleyhisselam'ın üstünlüğü aşikardı. Rakibi Amr bin Abdüved, İmam Ali Aleyhisselam'a karşı koyacak gücünün olmadığını görünce saygısızlığı kin ve öfkeyle harmanlayarak karşı koymaya çalıştı. Bu sırada İmam Ali Aleyhisselam zaferi çok yakın gördüğü için öfkesini dindirmek için savaş sahasını terk etti. Niyetini ilahi istekler doğrultusunda yaparak tekrar savaş sahasına döndü ve bir kez daha kazandı.
Hazreti Ali Aleyhisselam'ın bu savaştaki bu insanlık üstü tavrı dünyadaki tüm mertlere ve hürriyet yanlarına yeniden güç kazandırdı. Bu yüzden böyle bir gün takvimde pehlivanlık kültürü ve zorhane sporu günü olarak tayin edilmiştir.
Tüm kültürlerde ve medeniyetlerde kahraman ve üstün insan olarak bilinen şahsiyetler göze çarpmaktadır. Tüm toplumlar değerli insani özellikleri bir araya getirerek ve bunları belirli bir kişiye veya bireylere atfederek aslında toplumda rol modeller, bireyler oluşturur. Süper insanlara bakarak ve farklı medeniyetlerin kahramanlarının kişiliklerini inceleyerek bu toplumlar için değerli olan kişilik ve insani değerleri ve yargıları anlayabiliriz.
İşte pehlivan İran'ın süper insanı modelidir. İlk bakışta bir kahraman olarak kabul edilebilecek olan süper insan ancak bazı özellikleri itibariyle kahramanlardan farklılık gösterir. Kahraman sadece kol kuvvetine sahip kol olan fiziksel savaşlarda her zaman galip gelen kişidir. Pehlivan ise bu gücü ilaveten ahlak denen başka bir merkezi unsuru da vardır. Ahlak ve güç ya da başka bir deyişle nezaket ve cengaverlik bir pehlivanın iki yapısal taşıdır. Pehlivanda gördüğümüz tüm özellikler aslında İranlı süper insanı oluşturan değerlerin tezahürüdür.
Mitolojik ve tarihi pehlivanların kişiliğine ve yaşamına bakarak kişiliklerinde ve yaşam tarzlarında ortak unsurlar ve noktalarla karşılaşırız. Pehlivanlar her zaman ahlaki ilkeleri sonuna kadar koruyan güçlü insanlar olmuştur. Kahramanların temel özelliklerinden biri cesaretleri ve cengaverlikleriyle bilinmeleridir. Bu doğrultuda zayıfların elini tutmak, fakirlere yardım etmek, baskılarla mücadele etmek ve fedakarlık göstermek, güçlü insanlara pehlivan sıfatına layık kılan davranışlardır. Bu nedenle tarih boyunca pehlivanlar insanlar arasında yüksek bir popülariteye ve sosyal statüye sahip olmuş ve onlar tarafından her zaman güvene layık görülmüş ve saygın sayılmıştır.
Pehlivanların bir diğer özelliği de aile, etnik ve ulusal özellikleri yabancı saldırganlığı karşı korumasıdır. Bir pehlivan ülkesini tehlikede gördüğünde cesurca sonuna kadar ülkesini savunur. Bu nedenle pehlivanlar fiziksel gücün yanı sıra savaşın ilke ve tekniklerini de iyi bilirler. Eski İran'da dünya pehlivanlığı unvanı ordudaki en yüksek mevkilerden biridir ve bu pehlivanlık toprağı savunma meselesiyle bağlantılı sayılıyordu.
İran din ve kültüründe her zaman iyi davranışlar arasında değerli sayılan edep, hikmet, sadakat ve doğru söylemek, tevazu ve iyi huyluluk pehlivanların sahip oldukları diğer özellikleridir. İran'ın ünlü pehlivanlarından biri de Şehname kahramanlarından Puriya Veli'dir. Bir diğer çağdaş pehlivan ise Gholam Rıza Tahti'dir. Bu pehlivanlarla ilgili anlatılan hikayelerin hepsi değerli ahlaklarını gösteriyor. Sanki İranlılar en başından beri güçlü olmanın zorbalığa yol açacağından kaygı duyuyorlardı. Bu nedenden dolayıdır ki en başından itibaren spor ve ahlak arasında bağ kurmaya çalışmışlardır.
Zamanla dövüş sanatları, spor hareketleri ve ahlaki ilkelerin birleşimi bugün topluca pehlivanlık ritüellerini ve ilkelerini kapsayan antik sporları oluşturdu. Antik sporlar veya zorhane sporu eski İran kültürünün en eski tezahürlerinden biridir ve ruhu yükseltmek için bedeni ve ruhsal öğretileri içerir. Ahlaki ilkelerle birleştirilen ve sıradan insanları pehlivan yapan bir dizi fiziksel hareketler içermektedir.
Zorhane fiziksel ve zihinsel egzersizler için bir araya gelinen yerin adıdır. İran'da zorhanelerin çok eski bir tarihi vardır. Ancak yaklaşık 700 yıl önce zorhane sporu ve pehlivanlık ritüeli Azerbaycan ahalisinden biri olan ve Puriya Veli olarak ün salan Mahmud Harezmi tarafından tekrar güç kazandı. Bu dönemde zorhane halk arasında tekrar eski konumunu elde etmiştir. İslam'ın gelişinden sonra kardeşlik ve tevazu kültürünü ve alışkanlığını teşvik eden merkezler olarak zorhaneler de önem kazanmıştır.
Zorhanelerin özel bir binası bulunmaktadır. Zorhane binasının çatısı yüksek olup kubbe şeklindedir. Kubbenin altında zorhane adetlerinin ve egzersizlerinin uygulandığı ve gerçekleştirildiği ana mekan olan çokgen bir alan vardır. Genelde altıgen olan bu alan yerden yaklaşık 1 metre aşağıda olduğu için adı got yani çukurdur. Zorhane binasının kısa bir kapısı vardır. Bunun nedeni tevazu felsefesinde aranmalıdır. Kısacası nezaket ve alçak gönüllülüğün göstergesidir. İnsanın pehlivanların eğilerek binaya girmesine neden olur. Zamanla zorhaneler bu özelliklerinden dolayı sporcuları için kutsal bir mekana dönüşmüştür.
Her zorhanenin bir mürşidi ve de rehberi vardır. Geçmişte mürşid insanları eğitmekten sorumlu biriydi ve insanlar onun öğretilerini uygulayarak pehlivan olurlardı. Zorhanedeki her şey mürşid gözetiminde ve onun takdirine bağlı olarak yapılırdı. Günümüzde ise mürşid hoş bir sesi olan ve pehlivanlık şiirlerini hoş bir ezgiyle seslendiren kişiye mürşid denilmektedir.
Mürşid şiirleri ritmik olarak söyleyerek aynı zamanda dümbelek çalarak pehlivanların egzersizlerine ritim kazandırır. Ayrıca mürşidin oturduğu yüksek yerde özel durumlarda çaldığı bir çan da var. Çanın çalınma durumlarından biri yüksek konuma sahip pehlivanların zorhaneye giriş yapmasıdır. Mürşid böyle bir durumda özel şiirler okuyup dümbeleğinde özel ritim tutturarak saygısını göstermeye çalışıyor.
Zorhaneye girilirken pehlivanlık hiyerarşisine, yaşa ve dini kökenlere dikkat edilir. Seyyidler yani nesilleri İslam peygamberine dayananlar zorhanede çok büyük bir saygıyla karşılanırlar. Çan sahibi pehlivanlar olarak bilinen yaşlı ve tecrübeli pehlivanlar da özel konuma sahiptirler. Miyandar olarak bilinen egzersiz rehberler ise aynı zamanda çukurun ortasında duran ve mürşitle koordineli olarak sporculara egzersizleri gösteren kişilerdir. Çukurun ortasında hareketleri gerçekleştiren deneyimli ve yetenekli bir sporcu olarak tanınırlar. Miyandar aslında antik sporun uygulama yöneticisidir.
Zorhanedeki güzel adetlerden biri de Goldrizan yani çiçek atma olarak bilinen adettir. Goldrizan, zorhane ahalisinin hayırsever ve kamu yararı amaçları doğrultusunda özellikle de zorhanenin onarılması, ihtiyaç sahiplerine yardım edilmesi, doğal afetlerden zarar görenlere destek olunması, gençlerin evlenmesine katkıda bulunulması gibi durumlarda yaptıkları nakit para yardımıdır. Bu adete göre mürşid şiir okuyup dümbelek çalarak zikirleri sayarak oradakilerden ellerinden geldiğince yardım etmelerini ister. İki kişi bir bezin iki ucunu tutup oradakiler arasında gezdirirler. Herkes elinden geldiğince bir miktar parayı bezin içine atar. İşte çiçek atma veya Goldrizan töreni bu şekilde düzenlenir.
Belki de Şehname pehlivanlık kültürünün bir ansiklopedisi olarak ele alınabilir. Antik İran'ın saysız pehlivanlar arasında Guders, Tus ve Rüstem'in isimleri Şehname'de tekrarlanmıştır. Dünya pehlivanı tüm pehlivanların pehlivanı sayılır. İran'ın çağdaş tarihinde halk arasında çok popüler olmuş ve popüler olan dünya pehlivanı Gholam Rıza Tahti gibi insanlar var. Öyle bir insanlar ki toplumundan, bağrından yetişmiş ve her zaman yoksun ve muhtaçları düşünmüşlerdir. Pehlivanlar her zaman yoksun ve mağdurları desteklemiş ve hayrın kazanması için hiçbir çabadan kaçınmamışlardır.
Dönemimizde bu pehlivanlık özelliklerine sahip öne çıkan örneklerden biri Hacı Kasım Süleymani'dir. Görünüşü Rüstem, Zal ve Afrasyap'tan farklı olsa da bildiklerimizden farklı olan ve Gholam Rıza Tahti gibi spor şampiyonu olmasa da pehlivan misali ahlakın zirvesine ulaşmış ve zulüm dolu bir dünyada yardım etmeyi bırakmamış bir isimdir. Bu pehlivanlar kuşağı sadece İran'ın koruyucusu ve arkası değil, aynı zamanda dünyadaki tüm mazlumların ve mağdurların koruyucusu ve sığınağıdır.
Zulüm nerede olursa olsun, baskı nerede olursa olsun, mağdurları savunmak için bu pehlivanlar ayağa kalkacaklardır. Artık sadece az olmayan bu tür insanlar sayesinde pehlivanlık kültürü de küreselleşmiştir. Hacı Kasım Süleymani'nin yaşam tarzını geçen atsız pehlivanlar dünyanın dört bir yanına dağılmış durumda. Onların zorhaneleri dünyanın her yerinde ve başlarının üzerindeki gökyüzü onların zorhanelerinin çatısı ve kubbesidir. Bu dünyevi zorhaneye girmek için Büyüklük ve övgü gerçekten hak eden Allah'ın önünde başlarını eğmişlerdir. Bu alçak gönüllülük ve tevazu varlıklarından bir an bile ayrılmayacak şekildedir. Çünkü kendilerini her zaman Allah'ın huzurunda görmektedirler. Ancak aynı mütevazı insanlar Celil Allah karşısında Hazreti Ali Aleyhisselam misali Allah'ın izniyle düşmanların zulüm ve adaletsizlik kalelerini yıkarlar.
Değerli dinleyicilerimiz, biz de zulüm ve mağduriyetten yoksun bir dünyayı, pehlivanlıklar ve mertlikler ile dolu bir dünyayı arzu ediyoruz.
Hoşça kal. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Yüzyılda yüz gelişme.
Değerli dinleyiciler, Yüzyılda Yüz Gelişme isimli seri sohbetimizin 9. bölümünde sizlerle birlikteyiz.
Bu bölümde Ali Suud'un iktidara gelişi ve Vahabiyetin yayılmasındaki rolünü ele alacağız.
Arabistan Yarımadası toprakları yüzyıllar boyunca Osmanlı Türkleri tarafından yönetilmiş ve 1. ve 2. Dünya Savaşlarından sonra yerel yöneticilerin çabaları ve İngiltere ve Amerika'nın desteğiyle Ali Suud Hanedanı bu topraklarda iktidarı ele geçirdi.
Hicri Şemsi geçen yüzyılın önemli olaylarından biri, iki asırdan fazla bir süredir kurulduğundan beri parazit gibi İslam dinini yok etmeye ve değerlerini boşaltmaya çalışan sahte Vahabiyet mezhebinin büyümesi ve yayılmasıdır. Akılla hiçbir şekilde bağdaşmayan, insan doğasına uygun yöntemlere tamamen yabancı sahte bir mezhep olan Vahabiyet, Muhammed bin Abdülvahhab'ın Necd hükümdarı Muhammed bin Suud ile ittifakından sonra bir hükümet ideolojisi olarak ortaya çıktı. Hicri Şemsi 14. yüzyılın başlarında Ali Suud Hanedanı'nın desteği ile Suudi Arabistan'da büyüdü ve genişledi.
Arabistan Yarımadası toprakları yüzyıllar boyunca Osmanlı Türkleri tarafından yönetilmiştir. Daha sonra Ali Suud olarak anılan Suud bin Muhammed Ali Mukrine Hanedanı bu süre boyunca 1720'den itibaren Arap Yarımadası'nın sadece küçük bir bölümünü yönetiyordu. Ancak İngiltere ve Amerika'nın desteğiyle 1. ve 2. Dünya Savaşları sırasında Suud Hanedanı Riyad'ın kontrolünü ele geçirdi ve 1932'den bu yana Arap Yarımadası'nda Ali Suud yönetiminin yeni bir dönemi başlamış oldu. Böylece Osmanlı İmparatorluğu'nun çökmesi ve dağılmasıyla Suudi Arabistan Ali Suud'a bırakıldı. Çünkü Ali Suud'un düşünceleri ve inançları tam da sömürgeciler ve emperyalistlerin istedikleriyle uyumluydu.
Suudi Arabistan'a tam olarak yerleştikten sonra Suudi kralları hayatta kalabilmek için siyasi eylemlerini ve davranışlarını meşrulaştıracak bir dine ihtiyaç duydular. Bu sırada Muhammed bin Abdülvahhab'ın görüşleri ve sapkın inançları yeniden ortaya çıktı. Muhammed bin Abdülvahhab, Vahhabi okulunu kuran 18. yüzyıl Hanbeli alimlerinden biridir. Muhammed bin Abdülvahhab'ın görüş ve bakışları İbni Teymiye'nin teorilerine dayanmaktadır.
İbni Teymiye olarak ün yapan Ahmet bin Abdülhalim bin Teymiye Harani, Hicri Kameri 8. yüzyılda yaşıyordu. Düşünce ve fikirlere daha önce hiçbir başka İslami mezhepte görülmemiş, selefilikti. Ehli sünnet alimlerinin büyük fakihleri ise onun düşüncelerini kınamış ve onu reddetmişlerdir. Birçok İslami ülkede ona karşı çıkılmıştır. Kimileri onu kafir addedip kimileri de onun hapse atılmasını istemişlerdi.
Bu karşı çıkmalar sonucu İbn Teymiye'nin düşünceleri ve ideolojisi 12. Hicri kameri yüzyıla kadar hiç yaygınlaşmadı. Bu yüzyılda ise Muhammed bin Abdülvahhab Necdi onun teorilerini ve düşüncelerini yaymaya ve canlandırmaya çalıştı. İlk başta yandaş toplayamadı. Hicri kameri 1160 yılında Necdi bölgesinin ünlü şehirlerinden Diri'ye gitti. Bölgenin hükümdarı Muhammed bin Mesud, hükümdarlığının perçinlemek için Abdülvahhab düşüncelerini uygun olduğunu gördü. Muhammed bin Mesud, Muhammed bin Abdülvahhab ile anlaşarak iktidardaki gücünden onun mezhebini yaymak için faydalanacağını kararlaştırdı. Bunun için şartı ise Muhammed bin Abdülvahhab'ın da din üzerinden onun iktidarına destek çıkmasıydı. Böylece ikisi arasında sağlam bir anlaşma sağlanmış oldu. Böylece iktidar Muhammed bin Suud elinde kalıp perçinleşecek ve dini propaganda çalışmaları da Muhammed bin Abdülvahhab'a bırakılacaktı. Bu anlaşmanın ardından her ikisi de birçok şehre saldırdılar ve düşüncelerine uymayanları kafir sayıp öldürdüler.
O zamandan beri Suudi hükümetleri muhaliflerle ve iç zorluklarla yüzleşmek için Vahabiliğe başvurup bu sapkın ideolojiyi bir araç olarak kullandı. Vahabi alimleri Ali Suud'un davranışlarını ve isteklerini meşrulaştırmak için dini kararlar verir ve Suudi sistemine karşı herhangi bir muhalefetin küfür ve irtidatla eşdeğer olduğunu açıklarlar. Böylece Ali Suud muhaliflerini zayıflatır ve ortadan kaldırılır. Vahabi alimleri sadece Suud vatandaşlarını Ali Suud'a itaat etmeleri için eğitmekle kalmıyor, aynı zamanda Ali Suud'un eylemlerini meşrulaştırıyor. Bu durum uzmanların da görüşlerine göre Suudilerin istikrarının kaynağının Vahabiyet olduğunu gözler önüne sermektedir. Bu nedenle Suudi Arabistan'daki Vahabi misyonerler Suudi prenslerinden sonra en güçlü ikinci akımdır.
Vahabi kraliyet alimlerinin ve misyonerlerinin Suudi hanedanını fetvalarıyla meşrulaştırması gibi hükümdarlar ve yöneticiler de Vahabi alimlerini iktidara dahil edip Vakıf, Davet ve İrşad Bakanlığı, Adalet ve Hac Bakanlıklarının da dahil olmak üzere sistemin yüksek ve etkili seviyelerinin bir bölümünü yönetmelerine imkan sağlıyor. Bu bağlamda Emri Maruf Nehyi Münker Konseyi, İslami İşler Yüksek Konseyi ve İslami Dini Okulların yönetimi de onlara bırakılmıştır.
Vahabi mezhebine mensup olanlar İslam'da bidata girişerek yalnızca kendilerini haklı görürler ve Kur'an-ı Kerim ve hadislere gelince sadece ayet ve rivayetlerin görüşüne uyup Allah'ın uzuvlara ve organlara sahip olduğunu savunurlar ve böylece Allah'ı insana benzetirler. Vahabi ideolojisi dini liderlere ve hatta Peygamber Efendimiz'e tevessül etmeyi şirk olarak kabul eder ve Allah'ın evliyaları ve aziz isimlerinin ziyaretlerini bile yasaklar. Bu nedenle Suudi Arabistan'ı ele geçirdikten sonra Vahabiler İslam'ın başından beri geri kalan eserlerini yıkıp Baki mezarlığı ve dahil olmak üzere Müslümanların kutsal yerlerinin çoğunu yerle bir etti.
İslami öğretilere göre İslam mezhepleri ve dinler arasındaki farklılıklar normaldir. Ancak bu farklılıklar Müslümanlar arasındaki çekişmelere sebep olmamalıdır. Çünkü dini inançları koruyarak ortak ilkeler üzerinde mütabakata varmak mümkündür. Ancak Vahabiler bu doğrultudaki hiçbir gerçeği kabul etmeyen radikal bir grup, sapkın bir grup sayılırlar. Halbuki Allah Resulü Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. İnsanları bağnazlığa davet eden bizden değildir. Bağnazlığı yüzünden savaşan bizden değildir ve bağnazlık ile ölen de bizden sayılmaz.
Ahl-ı Suud büyük petrol gelirleriyle Vahabiliğin finansmanını yapmaktadır. Bu da Vahabiliğin nüfuzunu artırmak için bir fırsat yaratmıştır. Bu bağlamda Ahl-ı Suud İslam dünyasının uluslararasında bölünmeler, ikiyüzlülük ve düşmanlık yaratmak için IŞİD ve El-Kaide gibi Vahabi zihniyetine sahip insanları eğitmek için farklı ülkelerde kendi dini okullarını kurdu. Suudiler ayrıca insanların Vahabilik ile ilgilenmelerini sağlamak için dünyanın farklı yerlerinde çeşitli dini ve propagandif çalışmalar merkezleri kurdu. Bu taş çağına ait sapkın ideoloji, medeniyetin birçok tezahürünün kullanılmasını dine aykırı olarak görse de günümüz dünyasının gerçekleri zamanla pratik olarak bu inançtan uzaklaşmalarına neden olmuştur. Vahabiler asılsız ideolojilerini yaymak ve Müslümanlar arasında anlaşmazlık ve ihtilaf yaratmak için radyo, televizyon, uydu ve internet gibi medya araçlarına yönelmiş ve bu alanlara büyük yatırımlar yapmıştır.
Mevcutta birçok tekfiri terör örgütünün düşünce kökleri, İslam'dan yanlış bir görüntü vermeye çalışan Vahabiliğin aşırılıkçı ve sapkın eğilimlerine dayanmaktadır. Bu sapkın fikirler, terörist faaliyetlerinin yaşanmasında ve Ahl-ı Suud'un bölgede ve dünyada temelsiz girişimleri ve kışkırtıcı eylemlerinde önemli bir rol oynamıştır. Suudilerin gündemlerinde hala şiddet ve savaş var ve propagandaları İslam dünyasında anlaşmazlık ve savaşın yayılmasına hizmet ediyor.
Son yıllarda hepsinin ortak özelliği bağnazlık, zihin körlüğü olan diğer Müslümanlara düşmanlık yapma ile karakterize edilen sayısız tekfir grubu oluşturuldu. Afganistan'da El-Kaide, tekfiri terörist grupları, Nijerya'da Boko Haram, Irak ve Suriye'de IŞİD ve Nusra cephesi, Somali'de Eş-Şebab ve Lübnan, Libya, Mısır ve Afganistan'da benzer gruplar Vahabiliğin ideolojisinde olan gruplar arasında yer alıyor. Aslında bu terör örgütleri İslam dünyasındaki bölücü, savaş talep ve şiddet yanlısı Ahl-ı Suud'u temsil ediyorlar. Suriye ve Irak, Suudilerin tekfiri grupları araç olarak kullandığı ve iç savaş çıkarttığı iki ülkedir. Yüz binlerce insan bu fitneye kurban gitti. Ayrıca Pakistan, Afganistan, Mısır, Libya, Lübnan ve hatta bazı Avrupa ülkelerinde tekfirci grupların terör saldırılarında binlerce kişi hayatını kaybetti.
Suudi Arabistan'ın ülke içindeki ve dışındaki faaliyetleri şu anda bölgedeki ve dünyadaki teröristlerin çoğunun Suudi kökenli olduğunu veya Suudi Vahhabi eğilimlerinden etkilendiğini ve Ahl-ı Suud'un mali ve silah desteğine sahip olduğunu gösteriyor. Sömürgecilerin desteğiyle Suudi hükümdarların İslam dinini itibarsızlaştırmak için Vahhabi mezhebini güçlendirdiği ve barış, İnsanlık ve iyilik mesajını taşıyan gerçek bir İslam'ın yerine terörist ve Vahabiliği koymak için her türlü çabayı gösterdiği de inkar edilemez bir gerçektir.
Değerli dinleyiciler, 100 yılda 100 gelişme isimli seri sohbetimizin 9. bölümünü dinlediniz.
Hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Meyve ve sebzelerle tanışalım.
...2021 yılı Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü FAO tarafından Uluslararası Meyve ve Sebzeler Yeri olarak belirtilmiştir.
Bu sebeplerden dolayı sizler için Meyve ve Sebzelerle Yakından Tanışalım başlığı altında hazırladığımız dizi programımızın bugünkü bölümünde üzüm hakkında konuşacağız.
Muhterem dinleyiciler, sohbetimizin de başında belirttiğimiz üzere bugün sizlerle bilimsel adı Vinifera vitis olan üzümü sizlere tanıtmak istiyoruz. Çeşitli türleri olan bu tatlı ve çok yararlı meyvenin kaynağı Asya'nın çeşitli bölgeleridir. Fakat günümüzde dünyanın geniş bir alanında özellikle ırıman bölgelerde bolca yetiştirilir. Üzüm binlerce yıl önceden beri yetiştirilir ve bazı antik medeniyet tarafından saygın olan ve ilgi duyan bir meyvedir. Biraz önce de belirttiğimiz gibi üzüm dünyanın ılıman bölgelerinde özellikle Avrupa'nın güneyi, Afrika, Avustralya, Güney ve Kuzey Amerika'da yetiştirilir.
Üzüm İran'da ise Kazvin, Hamedan ve Şiraz gibi illerde yetiştirilirken yaban hali ise birçok bölgede yeşeriyor. Hali hazırda dünyada yıllık olarak yaklaşık 72 milyon ton üzüm ekiliyor. Çeşitli tatları ile farklı damak zevklerine hitap eden üzüm, eşsiz özellikleriyle dünyanın en sevilen meyvelerinden biridir. Bu sevilen ve tatlı meyve birçok vitamin ve mineral içeriyor ve besin açısından zengin olan maddeleri ilaveten bolca antioksidan içerdiği için insan sağlığına yararlı bir besin maddesidir. Üzüm yeşil, kırmızı, mor, siyah, sarı, pembe renkleri, çekirdekli ve çekirdeksiz gibi türleri vardır ve bilindiği gibi salkım şeklindedir.
Botanik açısından asmagiller familyasından ve sarılgan bir bitki olan üzümün küçük çiçekleri bir arada ve salkım şeklinde olur. Üzüm çiçekleri küçüktür. Çiçeklerin çapı 3-4 milimetredir ve renkleri de beyazdır. Çiçekler çoğunlukla erselik, hermatrodik formadadır ve bu çiçeklerin döllenmesi sonucu üzüm salkımları oluşur ve salkım ağırlığının da %90 ila %98 üzüm tanelerinin ağırlığıdır. Üzüm taneleri ise etli ve sulu, tatlıdır. Tabii ki olgunlaşması ile birlikte çeşitli türlerine göre tadı da farklı oluyor. Üzümün yaprakları, öz suyu, meyvesi ve çekirdekleri gıda ve besin olarak kullanılır. Bazı üzüm ağaçları kısa gövdeli olur ve dalları toprak üzerinde veya alçak bir yükseklikte bulunur. Fakat diğer türlere desteklere dayanarak güzel manzaralar oluşturuyorlar.
Kimyasal bileşenler açısından üzümün yaprakları, meyvesi ve çekirdekleri birbirinden farklı maddeler içeriyor. 100 gram üzümün %79'u su, %14'ü farklı şekerler, organik asitler ve malik asit, salisilik asit, sitrik asit gibi maddeler, tanenler, lesitin, lösin, kersetin ve sakızdır. Buna ilaveten üzüm sodyum, potasyum, kalsiyum, fosfor, magnezyum, kükürt, manganez, demir, iyot gibi mineraller ve çeşitli vitaminler içeriyor.
Tabii ki üzüm meyvesi ve yaprakları besin maddesini ilaveten bazı tedavi kullanım alanları da vardır. Olgunlaşmış üzüm mükemmel ve besleyici bir meyvedir. Üstelik vücut için hayati önem taşıyan çok fazla vitamin ve besin de içeriyor. Bu yüzden de vücut için çok yararlıdır ve halk arasında kansızlık olarak bilinen anemi, gut, mide ve bağırsak iltihapları ve boğmacayı iyi gelir. Kabızlığa da iyi gelen üzüm, müsil görevi yapan gıdalar arasında yer alıyor. Zira organik asit, şeker ve selüloz içeriyor. Ayrıca bağırsak ve mide kaslarının fonksiyonlarını da düzenleyerek kronik kabızlığı tedavi eder.
Üzüm suyu da nefrit ve karaciğer yetmezliği olan hastalar için faydalıdır. Fakat diyabetik hastalar için zararlıdır. Üzümün birçok antioksidan içerdiğini de unutmamak gerekir. Aslında bu meyvede en az 1600 faydalı bitki bileşeni tanınmıştır. Fakat kabuğu ve çekirdekleri en çok antioksidan içeren kısmıdır. Bu yüzden üzüm konusunda yapılan araştırmaların birçoğu çekirdek veya kabuğun özü hakkında yapılıyor. Unutmayalım ki kırmızı üzüm rengini aldığı antosiyaninler nedeniyle en çok antioksidan içeren üzümdür.
Bu meyvede bulunan antioksidanlardan biri polifenollerden olan resveratroldur ve bu maddenin faydaları hakkında yapılan birçok araştırma resveratrolün kalp hastalıklarına karşı çok faydalı olduğu ve kandaki şekeri de azalttığı ve kanserin yayılmasına da engel olduğunu gösteriyor. Üzümler ayrıca her biri güçlü antioksidanlardan olan C vitamini, beta-karoten, quercetin, lutein, likopen ve alginik asit içeriyor.
Bu değerli besinin kronik bronşit, kalp hastalığı, böbrek iltihabı ve gut gibi hastalıklar için yararlı olduğu ispatlanmıştır. Diğer şekerler önce kan şekerine dönüşüp ardından kan dolaşımına girmesine rağmen üzümdeki şekeri doğrudan ve kolayca kan dolaşımına giriyor, kaslarda ve karaciğerde depolanıyor. Üzüm yapraklarını da unutmamak gerekir. Zira iştah açıcı, tonik, ishali önleme ve idrar söktürücü etkiye sahiptir. Bu yüzden ishal, kusma ve mide ülserlerinin tedavisinde kullanılır. Bu yüzden tedavi amaçlı olarak 300 gram körpe yaprakları ister kurutulmuş veya taze olarak 1 litre suda kaynatılır, süzgeçten geçirilir ve günde 1 ila 3 fincan tüketilir. Tabii ki bazı mutfak kültürlerinde örneğin İran ve Türkiye'de üzüm yapraklarından yapılan ve tadına doyulmayan sarmaları da unutmamak gerekir.
Üzümün koruk hali yeşil ve ekşidir. Tabii ki koruk suyu salatalar ve bazı yemeklerde çaşni olarak kullanılır ve yemeklere tat katarken iştah açar. Aynı zamanda da karaciğeri kuvvetlendirir ve safrayı keserken basit ishalin tedavisinde etkilidir. Koruk suyunun gargara yapılması diş eti ve boğaz iltihabında da faydalıdır. koruk suyu kaynatılır, koyulaştırıldığında daha konsantre olur ve salçası elde edilir ve yemeklerde kolaylıkla kullanılabilir. İskorbut hastalığının tedavisinde koruk şerbeti etkilidir. Bunun için koruk suyu kaynatılır, hacmi yarıya inince eşit oranda şeker ilave edilir.
Üzüm pekmezi de tatlı ve sevilen bir besindir ve vücudun genel halsizliğini gidermek için faydalıdır. Üzüm pekmezi biraz safran ile karıştırılıp tüketilince sinirleri yatıştırır ve depresyonu giderir. Üzüm şerbeti yine üzümün özellikleri ve besin değerine sahip üzümün bir diğer tüketim şeklidir. Üzüm şerbeti için bir miktar üzümü uygun oranda şekerle birlikte koyulaşıncaya kadar kaynatılır. Meyveler arasında kurutulunca besin değeri artan tek meyve üzümdür. Sebebi de üzüm kabuğunda mevcut olan diastazların kabuktaki selülozu giderek şekere dönüştürmesidir. Bu yüzden hiçbir mide kişmiş veya kuru üzüm yemekle rahatsızlanmaz.
Olgunlaşmış üzüm uygun şartlarda kurutularak kişmiş olur. Kişmiş veya kurumuş üzüm bol vitaminler içererek insan için çok faydalı bir besin maddesidir. Kişmişte bol demir, potasyum, kalsiyum ve B vitamini gibi elementler ve vitaminlere ilaveten diyabetik hastaların tüketebileceği sorbitol türünden şeker mevcuttur. Kişmiş ayrıca İran'ın zengin kuru yemiş kültüründeki değerli ihracat mallarından biridir.
Sirke, üzümün bir diğer değerli ürünlerindendir. Tabii organik, doğal ve doğru şekilde üretilirse birçok faydası vardır. Sirke, yemeklere ve salatalara güzel bir tat kazandırırken çeşitli sosların vazgeçilmez çeşnilerinden biridir. Sirke et gibi gıdaların hazmini kolaylaştırır. Fakat sirkenin migrenden acı çeken hastaların tüketmesi veya koklaması sakıncalıdır. Aynı zamanda keskin kokusu nedeniyle akciğerleri zayıf olan veya alerjik yapıya sahip olanların sirke tüketmemesi tavsiye edilir.
Üzümün faydalarından söz ederken üzümü de unutmamak gerekiyor. Zira antioksidan açısından zengin olan üzüm çekirdeği saç ve cilt sağlığına da yararlıdır. Üzüm çekirdeği yağ, gündüz ve gece kremler gibi kozmetik ürünlerde de kullanılır. Tüm bu sebeplerden dolayı üzümün ister taze, dondurulmuş veya kurutulmuş tüm hallerinden tüketilmesi birçok beslenme uzmanı tarafından tavsiye edilir. Fakat bu meyvenin taze ve kırmızı olanı besin açısından diğer türlerine göre daha zengindir.
Değerli dinleyiciler, bu programımızın da sizler ve sağlığınız için yararlı olmasını dileyerek hepinizi bize tüm bu nimetleri veren Yüce Allah'a emanet ediyoruz.
Hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, sabah yayınımız günün önemli haberlerinin özetleriyle sona eriyor. İran İslami Şura Meclis Başkanı Muhammed Bagır Galibaf, Beşar Esad'ın Cumhurbaşkanlığı seçimlerindeki zaferini kutladı. Beşar Esad ise halkın seçimlere görkemli katılımı düşmana anlamlı bir mesajdı, dedi. Lübnan Hizbullah'ı Beşar Esad'ı seçim zaferinden dolayı kutladı. İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı 1. Yardımcısı İshak Cihangir'i Azerbaycan Cumhuriyeti'nin bağımsızlığının yıl dönümünü kutladı. İran Uzay Ajansı 4 uydunun tasarımı ve uzaya yerleştirilecek 5 uydunun hazırlandığını duyurdu.
Londra'da Victoria and Albert Müzesi sergisinde 5000 yıllık İran kültürü sergisi açıldı. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı İmamoğlu hakkında 4 yıl 1 aya kadar hapis istemiyle iddianame hazırlandı. Türkiye'deki anketler milyonlarca ailenin hayatta kalmak için mücadele ettiğini gösteriyor. Türkiye'de koronavirüsten 164 kişi daha hayatını kaybetti. Yunanistan Türkiye ile ilişkilerin iyileştirilmesi çağrısında bulundu. Mescid-i Aksa'da on binlerce Filistinli'nin katılımıyla cuma namazı kılındı. Ve Irak Dışişleri Bakanlığı, Irak seçimlerinde uluslararası gözlemcinin olmayacağını duyurdu. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, sabah yayınımız burada sona erdi. Hepinizi Yüce Allah'a emanet ediyoruz. Esen kalın.
Tahran'dan yapılan 1,5 saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ila 8.50 arasında kısa dalga 19 metre 15.430 kHz üzerinden dinleyebilirler. Akşamları ise Türkiye saatiyle 18.50 ila 20.20 ve dünya saatiyle 15.50 ila 17.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.870 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ila 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parstoday.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz. Programımızla ilgili her türlü görüş, istek ve eleştirilerinizi posta kutusu 19395-6767 Tahran, İran İslam Cumhuriyeti veya turkish@ws.irib.ir adresine yazabilirsiniz. Bizimle yazışmalarını faks ile yapmak isteyenler için Tahran'daki faks numaramız 0-98-21-22-01-36-82. Ayrıca 0-98-21-22-01-36-82 veya 0-98-21-22-16-27-53 telefon numaraları sizlerden gelen telefonları cevaplayacaktır.